Ayrım 44.
Mustafa Kemal bir ayaklanmadan korkmaz. Ordudaki zafer arkadaşlarına ve halk arasındaki mistik nüfuzuna güvenmektedir. Komutanına ve subaylarına tamamıyla bel bağladığı muhafız kıtası vardır. Çankaya, Türkiye'de tutunabilecek tek tepe olsa, bu muhafız kıtasıyla ihtilali o tepede savunacak ve oradan tekrar bütün memleketi etrafına toplayacaktır. Bu son silahtır. Hiçbir zaman kullanmayacaktır. Fakat o türlü bir karar ve irade ile meclis koridorlarının kulaktan kulağa fısıltı ve küçük tertip taktikleri boy ölçüşemez. Nihayet 1923 Ekim'inin son günleri gelip çatar, 28'i 29'a bağlayan gece Mustafa Kemal'in sofrasında bir toplantı olmuştur. Ertesi gün meclisten gelecekler, işin içinden çıkamıyoruz. Böyle zamanlarda liderler vazifeden kaçmamalıdırlar, buhranın halledilmesi için meclise yardım etmelisiniz diyeceklerdir. Mustafa Kemal de kısaca devlet şeklinin cumhuriyet olmasından başka çare olmadığını söyleyecektir. Şüphesiz onu cumhur reisi yapacaklar. Rejim kanunu hükümete de artık normal kabine mahiyeti verecektir. O gece yemekte bulunanların çoğu asker milletvekilleriydi. Aralarında hariciye vekili İsmet Paşa da vardı. Mustafa Kemal sabaha doğru Ocak 1921 tarihli anayasanın birinci maddesinin sonuna şu fıkranın eklenmesine karar verdiler. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti cumhuriyedir. Eski rejimin son günüydü. Bunu bilenler az, bilmeyenler çoktu. Bilenler kaygılı bir rahat içindeydiler. Rahat çünkü mesele kökünden kesilip atılacaktı. Kaygılı çünkü kim bilir kaç yıl için sadece Mustafa Kemal'in ömrüne bağlı bir yabancı rejime giriyorduk. Halbuki bu rejime ısındırabilecek tek şey Mustafa Kemal'in başta bulunmasına alışkanlıktan ibaretti. Acaba Mustafa Kemal meclisin içinde muhafaza ettiği halk adamlığı karakterinden uzaklaşacak mıydı? Çankaya ihtilal karargahı olmaktan çıkıp yeni bir saray havasının itici merasim soğukluğu içinde yaklaşılmaz, görüşülmez, kaynaşılmaz bir diktatörün saltanatkari uzleti mi olacaktı? Kartal yuvası bozulacak mıydı? Hepimiz bir ucundan bu şüpheye tutulmuştuk. Mabeyni ve kuranası ile aramızdan ayrılıp giden cumhur reisinde inkılapçıyı kaybetmekten korkuyorduk. Bilmeyenler bütün günü ateşli bir hastalığın sayıklatıcı nöbetleri içinde geçirdiler. Bir meclis hükümeti kurmak imkanı kalmamıştı. Mustafa Kemal'in arkadaşlık edebileceği her şahsiyet, başvekillik veya vekillik tekliflerine hayır cevabını veriyordu. Nihayet 29 Ekim 1923 Pazartesi günü Halk Fırkası grubu, Grup İdare Heyeti Başkanı Ali Fethi Bey'in, Okyar, başkanlığında saat 10'da toplanmış yeni kabine üzerinde gene çetin tartışmalar başlamıştı. İdare heyeti bir adaylar listesi hazırlamıştı. Listede iktisat vekilliğine aday gösterilen Celal Bey, Bayar, söz almış, bu listede görülenler çekilenlerden daha kuvvetli değildir. Mecliste ben kendimi iktisat vekilliğine layık görmüyorum dedi. Öğleden sonra tartışmalar çok sertleşmişti. Sonra Kemalettin Sami Paşa'nın verdiği takrir oya konmuştu. Bu takrire göre umumi reis Mustafa Kemal Paşa buhrana çare bulması için davet edilmeliydi. Mustafa Kemal Çankaya'da bu kararı bekliyordu. O gün de dişi sancıyordu. Toplantı salonuna girince hemen kürsüye çıkmış. "Bana bir saat müsaade ediniz. Bulacağım hal tarzını arz ederim." demişti. Küçük reis odasına çekilerek orada meclis arkadaşları ile son görüşmelerini yaptı. Ve yeniden toplantı salonuna gelerek kuru ve kısa bir nutuktan sonra hep bildiğimiz takririni reise uzattı. Muhalifler devlet şekli meselesini bırakalım, önce hükümet işini halledelim veya biz Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu tadil edebilir miyiz gibi geciktirici tedbirler üzerinde tartışma açılmasına çalıştılar. Tarihçi Abdurrahman Şeref Bey, "Doğan çocuğun adını koymaktan başka ne yapıyoruz?" diyordu. 23 Nisan 1920'den beri memleketi sadece adı konmayan cumhuriyet rejimi ile idare etmiyor muyduk? Fırka toplantısındaki görüşmeler hayli uzun sürdü. Akşama doğru grup toplantısı meclis toplantısına çevrilerek 2. Millet Meclisi'nin milletvekilleri saat 8.30'da Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'ndaki tadilleri kabul ettiler ve Mustafa Kemal'i Türkiye'nin ilk cumhur reisi seçtiler. Cumhuriyet teklifi oya sunulurken yanımda bulunan rahmetli ve eski valilerden 1 Aralık Osmanlı Dahiliye Nazırı Hazım Bey'i hatırlıyorum. Birinci maddeyi kabul edenler iki elini kaldırıyor ve yarı sesle aman Allah diyordu. İki defa daha tekrarlaması üzerine beyefendi niçin aman Allah diye sordum. Min küllil vücuh yavrum, min küllil vücuh demişti. Oy sanki yüreğinin içinden tırnakla sökülüyordu. O gece birkaç arkadaş belediye bahçesindeki gazinoya giderek geç vakitlere kadar şenlik yaptık. Beraber olduklarımıza bakıyordum. Meclisin bütün karmalığı bu yuvarlak sofranın etrafındaydı. Cumhuriyet hepimiz için ayrı bir şeydi. Bazıları tanzimatçı bile değildiler. Mustafa Kemal'in ne kadar tehlikeli bir mesuliyet yüklenmiş olduğunu gözlerimle görüyordum. Eğer bütün müesseseleri ve bizi batıdan ayıran gelenekleriyle eski düzeni yıkmaz, bütün müesseseleri ve bizi doğudan ayıran gelenekleriyle yeni düzeni kurmazsak, devrimci Mustafa Kemal tarihi vazifesini yapmazsa hiçbir şey kazanmış olmazdık. Belki sarayın ve onun otoritesine dayanan vezirlerin ara sıra memlekette ıslahat yapmak ihtimalini de kaybetmiş olurduk. Cemiyet seviyesinin o günkü şartları devam ettikçe her şey Mustafa Kemal'e bağlıydı. Cumhuriyetten ileriye doğru daha bir şeyler umanlara, Mustafa Kemal'in zayıf damarlarını okşayarak onu yapılmaması lazım gelen şeyleri yapmaya teşvik edecek fesatçılar gibi bakılmaktaydı. Meclisin büyük çoğunluğuna göre iş hiç olmazsa burada kalmalıydı. Bu mecliste devrimlerden hangisine dair bir fikir ortaya atılsa zındık gibi taşlanırdık. Halbuki Tanzimat'tan beri sürüp gelen medeniyet ve kültür savaşı, garpçılık davası lehine bir zaferle nihayet bulmazsa, devlete cumhuriyet şekli verilmemesi şüphesiz daha iyi olurdu. Mustafa Kemal hem bu vazifesini yapmalı, hem de eserini savunabilecek bir yeni nizam kadrosu yetiştirecek kadar yaşamalıydı. Sabaha doğru uyuduk. Ertesi gün İstanbul gazetelerinde kıyamet koptuğunu duyduk. Sonradan terakkiperver cumhuriyet fırkasını kuran paşalar ve şahsiyetler gizli muhalefetlerine daha açık bir hal vermişlerdi. Her zaman bizden kalmış bir dostumdan 31 Ekim'de aldığım bir mektupta İstanbul'un o sıradaki havası kolayca hissedilebilir. Cumhuriyete diyecek yok. Fakat ilan tarzına bayıldık. Oyun pek mahirane tertip edilmiş, Millet Meclisi azasının çoğundan saklanmıştır. Doğrusu hakimiyet-i milliye prensibinin cari olduğunu her vesileyle tekrar ettiğimiz bir devirde, devlet şeklinin tespit edilmesi gibi bir meselenin böyle yapılıvermesi kolaylıkla hazmedilebilecek bir şey değildir. Bütün parola buydu. Trabzon mevki komutanı Kazım Paşa, Orbay, o gece top atarak cumhuriyet ilanını kutlamak emrini almış ve yerine getirmişti. Trabzon'da bulunan Kazım Karabekir, "Nedir bu toplar?" diye sordu. Kazım Paşa, cumhuriyetin ilan edildiği cevabını verince, "Neden bana sormadınız?" dedi. "Sorsaydım top atmamaklığımı mı emredecektiniz?" "Hayır ama biz bunu konuşmamıştık," dedi. Atatürk'ün bana anlattıkları arasından küçük bir notu buraya alayım. Rauf Bey istifa edip yerine Fethi Bey seçildikten sonra İsmet'i görmüştüm. Başvekillik meselesi çıkınca kendisinin seçileceğini düşünmüş olduğunu tahmin ediyordum. "Ben senin zihninden geçeni biliyorum," dedim. Yüzüme baktı. "Başvekil olmamaklığını düşünüyorsun. Fakat buna gelecekte cevap vereceğim," dedim. Cumhuriyetin ilanı üzerine kendisini başvekil seçince, "Şimdi o günkü sözümü hatırla. Hangisi daha iyi diye sordum. İsmet Paşa tarihe Cumhuriyet devrinin ilk başvekili olarak geçiyordu. 1923 yılının Kasım ayında hoşnutsuzluk havası umumileşti. Cumhuriyet, meclis ve halk efkarı önünde açıkça ve serbestçe tartışılmaksızın acele ilan edilmiştir. Mesele bundan mı ibaretti? Bu bir bahaneydi. İttihat ve Terakki fırkasından arta kalan nüfuzlular hala eski kol ağası Mustafa Kemal'in aleyhindedirler. Talat Paşa'yı ve Merkez-i Umumi büyüklerini içeriye almamakta inat ederek öldürülmelerine o sebep olmuştur. Bu tez Doktor Nazım'ındır. İttihat ve Terakki'nin İstanbul Katibi Mesulü Kara Kemal, İzmit'teki toplantıya geldiği vakit İttihat ve Terakki'nin temsilcisi sıfatıyla kendini takdim etmişti. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Müdafaa-i Hukuk adına aynı seyahate katılmıştı. Mustafa Kemal daha o zaman Müdafaa-i Hukuk'tan gayrı bir siyasi teşekkül tanımadığını söylemişti. İttihat ve Terakki'nin bir kolu vaktiyle bu fırkanın kurmuş olduğu bir milli şirketi idare eden rahmetli Nail'in reisliği altında Ankara'daydı. Nail'i tanıdığım için ara sıra evine gider ve onun yanındakiler tarafından yadırgandığımı hissederdim. Biz Mustafa Kemal'e bağlandığımız için arkamızdan nankörler diye gammazlanıyorduk. Eski Maliye Nazırı rahmetli Cavit, İttihat ve Terakki'nin göze görünür lideri hükmündeydi. Cavit bir komiteci değildi, medeni bir adamdı. Onu Lozan'dan beri muhalefete sürükleyen sebepler şunlardır. Büyük Avrupa devletlerinin yardımı olmaksızın ve bu yardımı temin edecek tavizler yapılmaksızın, Anadolu'nun ortasında tek başımıza bir devlet kurup yaşayamazdık. İstanbul'dan ayrılmamalıydık. Mustafa Kemal de İsmet de nihayet Enver gibi birer askerdirler. Ankara iktidarı ister istemez kafasının dikine giden bir askeri dikta rejimi olacaktır. Cumhuriyet işin iç yüzünü maskelemekten başka bir şey değildir. Cavit iktisadi ve mali alemden kafasını ayıramayan, milliyetçiliği her bakımdan bir darlaşma sayan, devrim diktalarına aklı yatmayan bir Osmanlıydı. Vatanperver ve namuslu adamdı. Bir şahsi kusuru lüzumundan fazla kibirli olmasıydı. Hüseyin Cahit, Tanin gazetesinin başında Ankara'ya karşı savaşa geçmişti. Cahit şüphesiz bir mürteci değildi. Daha meşrutiyet devrinde Latin yazısının kabul edilmesi lehinde bulunmuştur. Fakat ta başlangıçtan beri ne Mustafa Kemal ona ne de o Mustafa Kemal'e ısınabilmişti. 1908 meşrutiyetinde İttihat ve Terakki Fırkası'nın gazetecisiyken Selanik'te toplantı olmuş ve Cahit'e bir altın kalem hediye edilmek teklifi ortaya atılmıştı. Merkez-i Umumi politikasını sevmeyen ve beğenmeyen Mustafa Kemal bir nutuk söyleyerek o politikanın İstanbul'daki savaşçısına altın kalemin verilmesini reddettiğini veya reddettirmeye çalıştığını kendisinden dinlemiştim. Gerçekte Mustafa Kemal'in yaratmak istediği yeni Türkiye ve yeni Türk cemiyeti ile Hüseyin Cahit'in ilk gençliğinden beri rüyasını gördüğü yeni zamanlar Türkiye'si arasında hiçbir fark yoktu. Cavit de o da iki tabii cumhuriyetçiydiler. Öyle olmalıydılar. İkisi de aşağı yukarı Mustafa Kemal'le aynı şeye inanmakla beraber Mustafa Kemal'e inanmıyorlardı. İttihat ve Terakki devrindeki Enver diktatoryası tecrübesinin bu türlü kaygılanmalarda derin tesiri olmuştur. Tasvir-i efkar sahibi Velid Ebüzziya o devirde belli başlı akımlardan birini temsil eder. Vatanperver, milliyetçi fakat koyu şeriatçı denecek kadar geri fikirliydi. Bu geri fikirlilik pek basit bir formülde izah olunabilir. Avrupalılar maddece bizden üstündürler. Biz manaca onlardan üstünüz. Garbin maddi ileriliklerini almalıyız. Bu anlayış devrimci anlayışıyla taban tabana zıttır. Biz Avrupa'nın maddi üstünlüğünün değil, bu maddi üstünlüğü yaratan manevi üstünlüğünün kurbanıydık. Garp bir hür tefekkür yoğruluşudur. Osmanlı gericilerinin zaafı manevi kelimesini din ile bir tutuşlarında, din ve dünyayı birbirinden ayırmak söz konusu oldukça, dinimizi ve onunla beraber milliyetimizi kaybedeceğimiz korkusuna kapılmalarındandır. Velid hiç şüphesiz halifeci ve padişahçıydı. Cumhuriyetin temelinden aleyhindeydi. Gazetelerin ve memleket aydınlarının toplandığı merkez olduğundan İstanbul hemen hemen bütün sınıflarıyla Ankara'ya ısınmamıştı. İstanbul'da o vakitler maddi ıstırabın da ne kadar derin olduğunu düşünmeliyiz. 1908'de İstanbul, Adriyatik kıyılarından Fars körfezine kadar uzanan koca bir imparatorluğun merkeziydi. Gittikçe fakir düşmekle beraber umumi bir ayarlanma içinde yaşayıp gitmekteydi. Meşrutiyet, saray ve konaklar sınıfıyla geçimleri bu hazne sınıfına bağlı olanları dağıtmıştı. Balkan Harbi devlet sınırlarını Meriç kıyılarına getirdi. Arkadan umumi harp ve onun İstanbul ailelerini sandık diplerindeki kırpıntılara kadar neleri var yoksa sattıran sıkıntıları geldi çattı. Para değerini kaybetti. Maaşlar ekmek parasına yetmez hale geldi. Bir avuç türedi harp zengininden başka bütün Türkler bedbaht idiler. Nihayet batış ve mütareke devri çöktü. Şehrin ticari ve iktisadi faaliyetleriyle ilgisi olmayan Türk halkı eski reaya durumuna düştü. Vatanı ve kendisini kurtaran Zafer de başkentliğini elinden almakta, hazne sınıflarını Ankara'ya taşımaktaydı. Istırap muhakeme etmez. Istırap sorumluyu geçmişte aramaz. Istırap can acısından kıvrandığı vakit karşısına kim çıkarsa onun yakasından tutar. 1923'te İstanbul mustaripleri Ankara'ya karşı hoşnutsuzlar seferberliğinin tabii gönüllüleri olmuşlardı. İkinci Büyük Millet Meclisi'ne gelen Kuvayi Milliye şöhretlerinden asker olanlar, milletvekili kalmakla beraber Mustafa Kemal'den uzaklaşmışlar ve her türlü muhalefetler ümitlerini bu şöhretlere bağlamışlardı. Türkiye'de umumi hava, o tarihte bu şöhretlerin hürriyet şartları içinde pek kolay bir mücadele yapmalarına elverişliydi. Rauf Bey'in komutan arkadaşlarıyla uğurlanarak ve karşılanarak İstanbul'a gidip gelmesi, Cumhuriyet ilanı üzerine İstanbul gazetelerinde çıkan sözleri, bir şey yapmak veya bir şey yapılmasını isteyenlere Rauf Bey ve arkadaşlarının da düşüncelerini aşan bir cesaret vermiştir. Silahlarının kuvveti sadeliğindeydi. Ne istiyorsunuz dendikçe hiçbir şey. Bila kaydu şart hakimiyet-i milliyenin tecellisini istiyoruz diyorlardı. Cumhuriyetin ilan şekli hakkındaki tenkitleri de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun bu ana prensibine riayet edilmemiş olmak bakımındandı. Bu sırada İstanbul'da halifenin istifa edeceği rivayeti çıktı. Tanin gazetesinin neşrettiği bir açık mektup üzerine gazetelerde kıyamet koptu. Nihayet bu felaket olacak mıydı? Halifemizden mahrum mu kalacaktık? İslam alemindeki manevi nüfuzumuzu kendi elimizle feda mı edecektik? Düşününüz, bu feryatlar laik ve Latin harfçi Hüseyin Cahit'in gazetesinden işitiliyordu. Mustafa Kemal'in hasta olduğu haberi de ağızdan ağza yayılmaktaydı. İşte 22 Kasım meşhur grup toplantısı bu şartlar içinde olmuştur. Parti üyesi Rauf Bey etrafında uyanan şüpheler üzerine kendi durumunu izah etmeye davet edilmişti. Esas tartışma İsmet Paşa ile Rauf Bey arasında geçti. İsmet Paşa'nın ilk kürsü imtihanıydı. O da Rauf Bey de imtihanlarını iyi verdiler. Genelkurmay Başkanı iken kürsüye çıktığı vakit birkaç kelime kekeleyerek inen ve hiç de iyi bir tesir bırakmadığı söylenen İsmet Paşa, kendi kendini yetiştirmesini ne kadar iyi bildiğini ispat etti. Bize o günlerde tam bir Avrupa parlamentosu hatibi hissini verdi. Rauf Bey de insanı çileden çıkarabilecek birçok gayretkeş tahriklerine rağmen sabır ve soğukkanlılığını sonuna kadar korudu. Sıra tahrikçilerinin hizasına inmeyerek İsmet Paşa ile baş başa kaldı. Lehinde olanlar sustukları ve çekingen davrandıkları, Aleyhinde bir marifet gösterici yapmak isteyenler, asabi ve hassas bir mizaca her türlü ölçülerini kaybettirecek taşkınlıklarda bulundukları düşünülürse, Rauf Bey'in bu imtihandan ne kadar iyi çıkmış olduğu tahmin olunabilir. Bu grup tartışması Mustafa Kemal ve onun yanında toplananların hiçbir muhalefet karşısında taviz vermek ve geri dönmek niyetinde olmadıklarını, onların gidişini beğenmeyenlerin de partiden ayrılarak açık bir mücadele cephesi kurmaya henüz akılları yatmadığını anlatmıştı. Mustafa Kemal bir müddet işleri kendi gidişinde bırakmak, daha doğrusu yeni kararlar verme fırsatının kendiliğinden hazırlanmasına vakit bırakmak üzere 2 aylık bir İzmir seyahatine çıktı. Bu yılın hikayeleri arasında İstanbul'a giden İstiklal Mahkemesi hatırlanmaya değer. Kuvayi Milliye devrinde irtica ve isyan hadiselerini bastırmakta işe yarayan bu İhtilal Mahkemesi, İstanbul'da gazetecileri muhakeme edecekti. Reis, eski Ankara İstiklal Mahkemesi Reisi İhsan, Bahriye Vekili, savcı da Vasıf Rahmetli'ydi. Mahkeme Fındıklı'daki son Osmanlı Mebuslar Meclisi binasında kurulmuştu. Biz de gidip locadan dinliyorduk. Gazeteler biz genç milletvekilleriyle Cumhuriyet Prensleri diye alay ediyorlardı. İstanbul'un pek çok zarif giyimli hanımları dinleyiciler arasındaydı. Bilhassa İhsan'ın kolayca İstanbul havasına hoş görünmek zaafına tutulmuş olduğunu görmüştük. Öyle zamanlar oluyordu ki sanki sanıklar yargıçları muhakeme ediyorlardı. Oturum bitince Hüseyin Cahit salonun seyirci safına yaklaşarak bugünkü perdede indi diye alay ediyordu. Sonunda yargıçlar hiç kimseyi mahkum etmediler. Ankara ile görüşerek böyle bir sonuca varıp varmadıklarını bilmiyorum. Keşke bu İstiklal Mahkemesi hiç gönderilmemiş olsaydı. İhsan ve arkadaşlarının zaafı kötü bir tepki uyandırmıştır. Nihayet daha sonraki sehpalı ve ölümlü İzmir İstiklal Mahkemesi faciasına yol açmıştır.